Ayrım 8. Başkan Babamızın Sonbaharı. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 66. Durumuyla ilgili başka söylentiler de yoğunlaşıyordu gitgide. Ağıllarda kışlalara yollanacak süt miktarını ölçerek Manuela Sanchez'in kutlu salısının ağarmasını bekliyormuş. Cüzamlıları gül fidanlarının yanından uzaklaştırmış, senin gülünün güllerini kirletmesinler diye, yapının köşe bucağını araştırmış, kimseler duymadan şarkısını söyleyebileceği bir yer bulmuş. Senin kraliçelik valsin, beni unutma asla diyordu şarkıda. Beni unutursan ölüm kapını çalıyormuş gibi ol. Bu azaptan kurtulma telaşıyla odalıkların yatakhanelerinde bataklığa dalıyordu. Uçarı bir aşık kimliğiyle sürdürdüğü uzun hayatın sonunda kapıp koy vermişti içgüdülerini. Ayrıntılarda oyalanıyor, en düşük kadınlardan iç çekişleri koparıp alıyordu. Gölgeliklerde şaşkınlıktan güldürüyordu onları. Bu yaşta aklınız alıyor mu generalim? Yine de çok iyi biliyordu ki bu kararlı direniş, zamanı geçirme adına kendi kendine çevirdiği dümenlerdir ve yalnızlığında attığı her adım, soluğundaki her tutukluk onu amansız günlere dolu dizgin sürüklemektedir. O kaçınılmaz ikindi saat 2'de, krallığınızın görkemli tezek yığınlarında boy atmış, at dalaşı mahallesindeki saraya, Manuela Sanchez'den Tanrı adına aşkını yakarmaya gittiğinde sivil giysiler vardı üstünde. Refakatçi almamıştı. Siesta saatinin uyuşukluğundan mayışmış kentte, ekşi benzin kokuları saçarak ilerleyen bir takside, ticaret bölgelerinden, sokakların Asya'yı anımsatan uğultusundan kaçtı. Başımın kara yazgısı Manuela Sanchez'in kocaman dişi denizini gördü. Ufukta tek başına bir pelikan duruyor, buzlu camlarında Manuela Sanchez'in kadife tahtını taşıyan ihtiyar tramvayları gördü. Denizli pazarlarımızın bırakılmış kumsalını gördü ve Manuela Sanchez'e ayrılmış özel kumsal parçasında küçük küçük soyunma odaları yapmalarını, havanın oynaklığına uygun düşecek, değişik renkte bir bayrak dikmelerini buyurdu. Çelik bir ağ geçirilecekti o bölümün çevresine. Bağışlarından yararlanmış 14 ailenin mermer taraçalı malikanelerini, dalgın çimenlerini gördü. Malikanelerden biri öbürlerinden daha büyüktü. Döner fıskiyeleri balkon pencerelerinde renkli camlarıyla. Beni an burada yaşarken. Eve hemen el konulmuştu. Böylece dünyanın yazgısını da kararlaştırmışlardı. Bu arada başkan deniz rüzgarıyla kent yitene kadar gözleri açık düşler kuruyordu. Arabasının arka koltuğunda. Pencerenin pervazlarından senin it dalışı mahallenin şeytansı uğultuları geliyor. Oradaydı işte. Gözlerine inanamıyordu. Anacım Bendisyon Alvarado, bak sensiz nerelerdeyim. Bağışını üstümden eksik etme. Gel gelelim o patırdıda kimsecikler hüzünlü gözlerini, titrek dudaklarını, göğsünde duran bitkin elini, ancak bir dedenin büyük dedesine özgü uykulu bir konuşma tutturan sesini tanıyamadı. Beyaz keten bir takım ve bir ustabaşı kasketi giymiş, camın kenarından bakan bir ihtiyar, yüz karam Manuela Sanchez'in nerede oturduğunu sormaya gelmiş. Yoksullar kraliçesi canım, hani şu elinde gül olan. Ürkülere kapılarak bu şeytanca bakışların, kanlı pençelerin, kuyruklarını bacaklarının arasına kıstırıp koşan maymunların, birbirlerini köşelere kıstırıp didikleyen itlerin zulmü. Bu sert, keskin, sivri dişliler arasında mı senin yurdun? Şu orospu çocuğu hoparlör, zehrettin sen hayatımı. Şarkıları, bar mezbahalarından tekmelerle kovulan sarhoşlar arasında senin meyan şerbeti kokan soluğun nerede? Yemişlerle tekir balıkları, kedi balıkları, salam, yazı tura ve zardan oluşmuş bu potada, Zenci Adan ve Juancite Trusupe'in masalsı cennetinde, gökten yağan kara meteliklerin bitimsiz içki şöleninde yolunu nerede yitirdin Allah kahretsin. Soyulmuş bal kabağı suratlı şu sarı duvarlar, piskopos şeridi morunda süpürgelikler, papağan yeşili pencereler, oğlan mavisi pervazlar ve senin gülünün pembeliğinde bu direkler arasında. Bu kargaşada nerede evin? Şu aşağılık herifler buyruğumdan habersiz. Bilmiyorlar ki bu cehennemin bucağında olduğu gibi gecenin saat 8'i değil şimdi. Şu anda saat 3. Söyle senin hayatında saat kaç? Bomboş odalarda başları omuzlarına düşen, sallangaçlı iskemlelerde bacaklarını açıp apış aralarından yükselen ısıyı içlerine çeken, etekleriyle yelpazelenen şu kadınların hangisisin sen? Söyle. Pencereden eğildi, canına tükürdüğüm Manuela Sanchez'in nerede oturduğunu sordu. Şu beyaz incecik giysili kız, giysisi yürek biçiminde pullarla donatılmıştı. Başında kraliçe seçilişinin yıl dönümünde generalin armağan ettiği som altından bir taç var. Kalabalıktan koca kıçlı bir kadın, ''Şimdi anladım kimi aradığınızı efendim.'' dedi. ''Karı gorilin öz anası gibi kurumlu. Burada oturuyor, şurada. Öbürleri gibi bir ev, rengarenk, köpek pisliğine basmış birinin ayak izi duruyor kapıda. Genel vali koltuğuna kurulmuş bir Manuela Sanchez görüntüsüne öylesine aykırı bir yoksul evi ki şaşmamak elde değil. Ama o işte, canımın içi anacığım Bendición Alvarado, destek ol bana da içeri girebileyim. Kız oydu gerçekten. Çarpıntısı geçsin diye evin çevresinde tam 10 kere dolanmıştı. 3 yakarışı andıran 3 vuruşla vurmuştu kapıyı. Girişteki yakıcı gölgeler arasında beklemiş, düşünüp durmuştu. Soluduğu şu kötü havayı, güneşin kavurucu ısısı mı bozmuştu, yoksa duyduğu kaygılar mı? Yüce sıfatını hiç düşünmeden beklemişti kapıda. Sonunda Manuela Sanchez'in anası gelmişti. Gözlerinden uyku akan bir evin, içi dışından büyük bir evin geniş oturma odasına, bayat balık kokan gölgelere buyur etmişti onu. Anası Manuela Sanchez'i uykusundan uyandıra dursun, o çöktüğü meşin kaplı taburede, bozgunluğunun boyutlarını kavramaya çalışıyordu. Duvarları, eski yağmurlardan arta kalan sızıntıları gözledi. Kırık sedir, meşin, altlıklı 2 tabure daha. Köşede yayları kırık bir piyano, işte o kadar. Tüh, bunca zahmet diye içini çekti. Manuela Sanchez'in anası dikiş kutusuyla çıka geldi, dantel işlemeye koyuldu. Manuela Sanchez giyiniyordu, saçlarını tarıyordu. Bu beklenmedik konuğa gereken saygıyı gösterebilmek amacıyla en iyi pabuçlarını giydi. ''Neredesin ki yüreğimin yangını Manuela Sanchez?'' diye sorup duran bu ihtiyar adama. ''Ayağımla geldim ama bu düşkünler evinde bulamadım seni. Bu yemek artıklarıyla dolu böcek yuvasında senin meyan şerbeti kokulu soluğun nerede, gülün nerede, aşkın nerede?'' ''Bu itçe kuşkulardan kurtar beni ne olur.'' diye içini çekti. Onun arka kapıdan girdiğini görünce, tıpkı bir başka düşün aynasında yansıyan bir düş imgesi gibiydi kız. Metresi 1 penilik basmadan giysisiyle, saçını alelade toplayıp bir tarak iliştirmiş, pabuçları eskilikten dökülüyor ama elinde ışıl ışıl yanan gülüyle, yeryüzünün en güzel, en gururlu kadını, öylesine soluk kesiciydi ki Tanrı sizi korusun ekselans diyerek kendisini selamladığında general ona eğilecek gücü ancak bulabildi. Sonra kız tam karşısındaki sedire, ihtiyarın ekşi ten kokusunun erişmeyeceği bir yere oturdu. İşte o zaman gözlerinin içine bakma yürekliliğini gösterebildim. 2 parmağımla gülümü çevirip duruyordum ki korktuğumu anlamasın. Yarasa dudağını andıran dudaklarını, bir havuzun ta derinlerden bakıyormuşçasına yüzüme dikilmiş suskun gözlerini acımasızca inceledim. Öd yağına bulanıp sıkıştırılmış toprak parçalarını andıran tüysüz tenini, sağ elinde daha katılaşışını, daha yoğunlaşışını bu bulamacın, dizine düşmüş bitkin elindeki başkanlık mührünü, içinde bir beden yokmuşçasına sarkan bol keten takımını, o kocaman ölü adam pabuçlarını, yenilmek bilmeyen usunu, görme gücünü, yeryüzündeki en ihtiyar, en ürkünç, en nefret edilen, en az acınılan kişiydi ulusumuzca. Kafasında ustabaşı kasketiyle sessiz sessiz öbür kıyıdan beni izliyordu. ''Tanrım, ne hüzünlü bir adam!'' diye geçirdim içimden şaşkınlıkla. ''Evet, sizin için ne yapabilirim, ekselans?'' dedi. ''Bana hiç acımaksızın.'' ''Ağırbaşlı bir tavırla, hanımefendi,'' dedim. ''Bu ziyaretimin bağışlanmasını diliyorum sizden. Aylar boyunca hiç ara vermeden her gün annesini yoklamaya gittiği ölü sıcak saatlerinde gitti ona. Ulusal güvenlik yetkilileri kent dışındaki konakta olduğunu sansınlar istiyordu. General Rodrigo de Aguilar'ın nişancılarının korumak için çatılarda siper aldıklarını ondan başka herkes biliyordu. Trafiğin canını okuyorlardı. Geçici yolu açarken dipçiklerine davranıyorlardı. Sokakları boşaltıyorlardı ki 2'den 5'e kadar her yer ıssız görünsün. Balkonlara çıkmaya yeltenenlerin kurşunlanacağı buyruğu yayılıyordu. Yine de en az meraklılar bile taksi şeridi geçirilmiş bir başkanlık arabasının hızla ilerleyişini gözetleyebiliyordu. Masum keten takımıyla sivil giyinmiş, içi geçmiş ihtiyarı, onun yüzündeki öksüz solgunluğu görebiliyorlardı. Nice tanların atışını görmüş yüzünü, gizliden ağlamış, göğsünün üstündeki eli neye yoracakları artık umurunda değil, ardında nice yanılsamalar bırakarak giden arkaik, sinmiş bir hayvan. Bakın bakın, yasak sokakların buzlu sıcağına dayanamıyor. Bir ara bu garip hastalık konusundaki kuşkular öylesine arttı ki, sonunda generalin annesinin evinde değil, Manuela Sanchez'in gizli oyuğunda, serin bir köyde olduğunu, soluk almak için bile ara vermeksizin, habire iş işleyen bir annenin sıkı gözetiminde bulunduğunu ağızlarından kaçırdılar. Evet, Bendición Alvarado'yu üzüntüden yataklara düşüren, akıl almaz makineler almıştı onlara. Manyetik iğnelerin gizemiyle kızın gönlünü çelmeye çalışmıştı. Kristal kağıt ağırlıkları kıstırılmış ocak tipileriyle, gökbilimcilerin, eczacıların, dağlamacıların gereçleriyle, basınç ölçerlerle, zaman ölçerlerle, ciroskoplarla, annesinin koyduğu yasağa karşın kendisine satış yapan esnaftan durmaksızın aldığı garip araçlarla, o çelik para tutkusunu bile çiğneyerek, yeter ki Manuela Sanchez'le birlikte onların tadını çıkarabilsin. Kızın kulağına denizin seslerini değil, kendi yönetimini öven marşlar fısıldayan yurtsever bir deniz kabuğu tutuyordu. Kibriti termometreye yaklaştırıyordu. Kahrolası cıva nasıl inip çıkıyor bak. Manuela Sanchez'e hiçbir şey istemeden, niyetlerini açmadan sessizce bakıyordu. Bu garip armağanlarla sessizce gönlünü çelerek ona istese neler söyleyebileceğini çıtlatıyor. En gizli itilerini, olağan dışı gücünün gözle görülür simgeleriyle açıklayabiliyordu. Söz gelimi Manuela Sanchez'in doğum gününde pencereyi açmasını söylemişti kıza, o da açmıştı. Amanın, benim zavallı it dalaşı mahalleme ne yaptıklarını görünce dilim bağlandı. Yelken bezinden sayvanlarıyla ahşap evler gördüm. Çiçeklerle donanmış taraçalar, döner fıskiyeleriyle çimenlikler, tavus kuşları, bir de buzlu bir böcek ilacı esintisi. Evleri eski işgalcilerin konutlarına benzetmeye çalışmışlardı. Bir gecede sessizce gerçekleştirilmiş kötü bir kopya. Köpeklerin boğazlarını kesmişler, mahalleliği yerlerinden etmişlerdi. Onlar kraliçe ile komşuluk edebilirler miydi hiç? Başka bir gübre yığınında çürüyüp gitsinlerdi. Hadi bas, böylelikle birkaç gecede ve gizlice Manuela Sanchez'e yeni bir mahalle yapmışlardı. Doğum gününde pencereden gör diye, işte kraliçem, nice mutlu yıllara. Gör de anla bakalım bu saltanat gösterileri senin o incelikli, boyun eğmez, katı tutumunu yumuşatabilecek mi? Anam namusumun bekçisidir. İyi ama general tutkularının selinde boğulmak üzereydi. Öfkesini yutuyor, kızın eliyle hazırladığı o buz gibi acı sevecenlik şerbetini ihtiyar adamların ufak yudumlarıyla içiyordu. Şakaklarındaki buzlu kıskaçlara da katlanıyordu. Yeter ki yaşın getirdiği aksaklıklar fark edilmesin, yeter ki ben senin adına bütün kaynaklarımı seferber edip tükettikten sonra sen acıdığın için sevme beni. Senin yanında var olma gücünü bile bulamıyorum. Onu yalnızca soluğuyla okşayabilmek bile acı veriyordu. Derken insan kalıbındaki melek içeri kaçıyor, generalin kara saati gelip çatıyordu. Kız oyuncaklarını kutulara yerleştiriyordu. Aman denizin nemi içlerine işleyip çürütmesin ve general konukluğunun son yudumunu keyifle içine çekiyordu. Bir dakikacık daha kraliçem. Ayağa kalkıyordu, yarına kadar. Bir ömür boyu, ne kargaşa bu. Tanrı meleklerinin adımıyla kala kalan, kucağında ölmüş gülüyle kıpırtısız duran bu erişilmez bakireye dönüp bir kere bakabiliyordu ancak. Önüne gelen ilk gölgeye dalıyordu. Halkın diline düşmüştü. Sokaktaki herkesin üstünde ileri geri konuştuğu bu ayıbını gizlemeye çabalıyordu. Bu leke adına yakılan türküyü ondan başka bütün ulus biliyordu. Avlulardaki papağanlar bile çığırıyorlardı. Yol açın kadınlar, yol açın. Eli böğründe toy generalimiz geliyor ağlıya ağlıya. Bakın yürüyüşüne. O kim, saltanat kim? Uykusunda yönetiyor ülkeyi. İşleyen bir yarası var diyorlar. Yırtıcı papağanlar, evcil papağanlardan öğrendiler türküyü. Muhabbet kuşlarıyla alaycı kuşlar da onlardan. Sürüler halinde onun uçsuz bucaksız karabasanlı yurdunun göklerine taşıdılar türküyü. Alacakaranlıkta ulusun bütün göklerinde kanat çırpan sürülerin bir ağızdan şakıdıkları duyuluyordu. Ağzından herze, kıçından yasa koy veren ezeli aşık generalimiz geliyor. Bitimsiz bir türküydü bu. Herkes, hatta papağanlar bile, türküyü tutuklamak isteyen gizli güvenlik örgütlerini alaya almak amacıyla yeni yeni dizeler ekliyorlardı. Tam teçhizat savaş giysilerine bürünmüş askeri devriyeler, kapıları kırıp avlulara dalıyor, tüneklerinde kıstırılan sapık papağanları kurşuna diziyorlardı. Ufak papağanları fıçılara doldurup diri diri köpeklere atıyorlardı. Düşman şarkının kökünü kurutmak niyetiyle bir kuşatmaya girişilmişti. Türkünün alacakaranlıkta seyreden bir kaçak kimliğiyle başkanlık sarayının kapılarından süzüldüğünü, mutfaklarda dolaştığını, özel odaların gübre kokusunda yitip gittiğini, aman herkesin bildiği şeyleri kimsecikler anlamasın. Ertesi gün dörde kadar, her gün dörde kadar. Sonra Manuela Sanchez'in evine bu alışılmadık armağanlarla eli kolu dolu geliyordu. Sonunda komşu evlere el koymak, armağanları yerleştirmek için aradaki duvarları yıkmak gerekti. Eskiden sofa olan bölme, her dönemden kalma sayısız saatlerin bulunduğu koskocaman karanlık bir hangara dönmüştü. Her çeşit gramofon vardı. Silindirli ilkel modellerden aynalılara kadar her çeşit dikiş makinesine de rastlanıyordu. Kollular, pedallılar, motorlular, yatak odaları elektrik ölçekleriyle doldu. Homeopatik eczalar, müzik kutuları, göz yanıltan aletler, kurutulmuş kelebek levhalarıyla, Asya'nın şifalı otları, fizyoterapi ve jimnastik laboratuvarları, gökbilim, ortopedi ve doğal bilime ilişkin gereçler, insan özellikleri taşıyan gizli mekanizmalarıyla bir dünya dolusu bebek, kimsenin süpürmek için bile adım atmaya cesaret edemediği yasak odalar, daha alındıkları gün yerleştirildikleri konumlarında kalan bir sürü şey vardı odalarda. Kimse adlarını bile duymak istemiyordu. Hele Manuela Sanchez. Evet, kraliçe olma bahtsızlığına uğradığım o kara cumartesiden bu yana hayat hakkında bir şey bilmek istemiyordu. O ikindi karardı dünyam. Eski sevgilileri, garip hastalıklardan teker teker art arda ölüp gitmişlerdi. Kız arkadaşları iz bırakmadan yok olmuşlardı ortalıktan. Evinden dışarı adım atmadan, yabancılarla dolu bir mahalleye götürülmüştü. Yapayalnızdı. En özel durumlarda bile yanından gözcü eksik olmuyordu. Hayır diyecek gücü kendinde bulamadığı bir yazgının tutsağıydı. Yöresini her yandan bir deliler evi dolusu aşkla kuşatan bu amansız aşığa evet diyecek gücü de bulamıyordu ya. Saygı dolu bir ürperti nöbeti içinde gözlerini yüzüne diken, beyaz şapkasıyla yelpazelenen, tere batmış bu aşık, özbenliğinden öylesine uzaklaşmış görünüyordu ki, ara sıra onun kendisine mi, yoksa yalnızca korkulu bir imgeye mi baktığını kestiremiyordu kız. Generalin gün ışığında tökezlediğini görmüştü. Meyve sularını isteksizce yudumladığını görmüştü. Elinde bardağıyla sallangaçlı iskemlede otururken, uykudan başının düştüğünü görmüştü. Ağustos böceklerinin bakır vızıltıları, sofadaki gölgeleri koyulttuğu anlarda horladığını görmüştü. ''Aman dikkatli olun ekselans'' demişti ona. Sıçrayarak uyanırdı. ''Yo kraliçem'' diye mırıldanarak, ''Yo uyumuyordum, gözlerimi kapamıştım o kadar.'' Kraliçenin uyurken düşürmesin diye elinden bardağını aldığını bile ayırt etmeyerek, o akıl almaz ikindi, eve soluk soluğa koşup da ''Bak bugün sana kainatın en büyük armağanını vereceğim'' haberini getirene kadar kız onu usta yalanlarla oyalamıştı. Bu gece 11:05 geçe bir mucize gerçekleşecek, evet. Yalnız senin için ve kuyruklu yıldız geçmişti. En büyük düş kırıklıklarımızdan biriydi bu. Çünkü bir süredir nice söylentilerin yanı sıra yayılan bir başka söylentiye göre, başkanımızın hayat çizelgesi, insanların kullandığı zamanla değil, kuyruklu yıldızın dönüşleriyle denetleniyordu. Dal kavuklarının kehanetlerine kulak asmamalıydık. General ancak bir kere görebilecekti kuyruklu yıldızı, alın yazısı böyleydi. 100 yıl sonra gelip çatan bu Kasım gecesini, Tan'ın ağrışını beklercesine sabırsızca beklemiştik. Çalgılar gırla gidiyordu. Şenlik çanları çalınıyordu. 100 yıldan bu yana ilk kere onun zaferini kutlamak amacıyla fırlatılmıyordu şenlik fişekleri. Herkes onun hayatının sona erdiğini bildirecek 11 metalsi çan sesine kulak kabartmıştı. Başkanın Manuela Sanchez'in evinde, çatıda, ana ile kızın arasında oturarak beklediği Tanrı bağışını kutluyordu. Kötü belirtgelerle kaplı, uğursuzluktan kas katı kesilmiş bir göğün altında sık sık geniş soluklar alıyordu. Yüreğinin çözüldüğü dışarıdan anlaşılmasın diye Manuela Sanchez'in gecesel soluğunu, yoğun acımasızlığını, kır rüzgarını ilk kez içine çekiyordu ki, ufukta belalı anı karşılamaya çıkmış büyücü davullarını duydu. Uzaktan gelen ağıtlara kulak verdi. Kalabalığın lava bulaşmış haykırışlarını da duydu. Öz saltanatına bunca yabancı, onların yaşadıkları yıllar toplamından önce var olmuş, sonra da var olacak bu canlının karşısında korkudan perişandılar ve o üstünde zamanın ağırlığını duydu. Ölümlü oluşuna yandı bir an, sonra yıldızı gördü. İşte dedi, oradaydı gerçekten, yıldızı tanıyordu. Evrenin öbür yakasına geçişini izlemişti. Aynı yıldızdı, buydu kraliçem. Yeryüzünden daha yaşlı, gökyüzü genişliğinde acılı bir ışık meduzasıydı. Yörüngesini karış karış kat edip milyonlarca yıl arasından kendi kaynaklarına dönüyordu. Kalay yapraklarının hışırtısını duydular, başkanın hüzünlü yüzünü, yaş dolu gözlerini gördüler. ışık, dünyada yıldız yığınlarından, tembel ayların geciktirdiği tanlardan ve yeryüzü zamanının başlangıcından önce var olan okyanus kraterlerinden kalma küllerden pırıl pırıl bir iz bırakıp giderken, general, saçları donmuş zehir tohumları ve uzay rüzgarlarıyla darmadağınık, işte kraliçem diye mırıldandı. İyice bak, çünkü bir yüzyıl daha göremeyeceğiz onu ve kraliçe, kuyruklu yıldızın fosforlu parıltısında, yumuşacık yıldız tortularından, göksel birikintilerden yumuşak bir tipiyle aklaşmış saçlarıyla, her zamankinden daha güzel, korkudan haç çıkarmıştı. İşte o sırada anacığım Bendisyon Alvarado, tam o sırada Manuela Sanchez gökte sonsuzluğun uçurumunu görmüş olacak ki, hayata yapışayım diye elini boşluğa uzatmıştı ve tutunabileceği tek şey başkanlık mührü taşıyan o sevimsiz eldi. Başkanın, egemenliğin sinsi ateşindeki korlarda pişmiş, kızgın, katı, talancı eli. Gökte servusu yerinden eden, yıldız çerçöpünden ışıltılı bir toz çizgisiyle yurdu buğusunda arıtan bu ışıltılı meduzanın dinsel geçit töreni çok az kişiyi etkilemişti. Çünkü en güç inanırlarımız bile Hristiyanlık ilkelerini yok edecek, yerine üçüncü ahdi geçerli kılacak bu alışılmadık büyük ölüme bel bağlamıştık. Boşu boşuna tan ağarıncaya kadar bekledik. Eve döndüğümüzde uykusuzluktan çok beklemekten yorgun düşmüştük. Şenlik sonrası sokaklarda alacakaranlığın kadın işçileri kuyruklu yıldızın bıraktığı göksel çöpleri süpürüyorlardı. Yine de aslında hiçbir şey olmadığına inanmak içimizden gelmedi. Üstelik yeni bir tarihsel hileye kurban gitmiştik. Resmi yayın organları kuyruklu yıldızın geçişini rejimin kötü güçlere karşı kazandığı bir zafer olarak yorumluyorlardı. Egemenliği elinde tutan kişinin garip hastalıkların pençesine düştüğü söylentisini büyük dirim gösterileriyle yalanlayabildiler böylece. Yeni sloganlar bulundu. Başkan önemli bir duyuruyla halkına, "Değişmez kararımız, yüce kararımız, kuyruklu yıldız bir daha gelene kadar ulusumuza karşı görevimizi yerine getirmek, bu görevde kalmaktır." diye seslendi. Müziğe, fişeklere, kendi yönetiminin dışındaki bir takım olaylar gözüyle bakmıştı. Alanı, koca yaftalarla, "Sonsuz zafer bugünleri ileride de anlatacak büyüğümüzündür." çığlıklarıyla dolduran kalabalıkları da duygulanmadan izlemişti. Artık hükümet işleriyle uğraşmıyordu, yetkisini astlar arasında paylaştırmıştı. Manuela Sanchez'in elinin üstünde kor gibi yanan elini unutamıyordu. Doğanın yolundan sapması, evrenin yerle bir olması pahasına, o mutlu anı bir daha yaşama düşünü kuruyordu. Tutkusu öylesine yoğundu ki, gök bilimcilerine donanma fişeklerinden bir kuyruklu yıldız, kayan bir sabah yıldızı, mumlardan bir ejderha ve güzel bir kadında sonsuz bir iç geçmesi yaratabilecek ürperticilikte bir yıldız bulgusu emretti. Oysa onlar yalnızca gelecek hafta çarşamba günü ikindi üstü güneşin tutulacağını hesaplayabildiler. Saat 4'te generalim. Peki dedi, tamam. Dedikleri gibi öğle üstü koyu bir gece bastırdı. Yıldızlar çıktı, çiçekler soldu, tavuklar kuluçkaya yattılar. Hayvanlar akıllıca sezgileriyle sığınak aramaya koyuldular ve general Manuela Sanchez'in alacakaranlıktan geceye dönen soluğunu içine çekti. Kızın elindeki gül gölgelere kanıp solmuştu. İşte kraliçem, buyurun güneş tutulmanızı. Manuela Sanchez karşılık vermedi, eline dokunmadı bile. Soluk alamıyordu. Gerçeğin dışındaymış gibiydi. Başkan kendini tutamadı. El yordamıyla uzanıp onun elini tutmaya çalıştı ama bulamadı. Arandı, yine bulamadı. Her yanı koklayarak koca evi dolaştı. Bir uyur gezer gibi gözleri açık, kollarını iki yana sallayarak, ''Nerede olabilirsin ki başımın derdi Manuela Sanchez?'' diye fısıldıyordu. ''Şu kara gün tutulmasında bulamıyorum seni. Acımasız elin, gülün nerede?'' Dibi görünmez sularda yitmiş bir dalgıcı andırıyordu. Derinliklerde galvanometrelerin tarih öncesi deniz böceklerini yüzer buldu. Müzikli çalar saatlerin yengeçlerini, düşsel tecim gereçleri, istakozları, yine de senin meyan şerbeti kokan soluğundan bir iz bulamadı ve bu kısacık gecenin karanlığı yarıldığında gerçeğin ışığı daha bir parladı içinde. O ikindi üstü saat 6'da ağarmaya yüz tutmuş gökyüzünün kara ışığında, bırakılmış evde, Tanrı'dan daha yaşlı, daha tasalı olduğunu duydu. Yeryüzünün yalnızlığında, sensiz daha da yalnız kraliçem. Güneş tutulmasının karanlık gizeminde yolunu yitirmiş, sonsuza kadar. Çünkü egemenliğini sürdürdüğü uzun yıllar boyunca, bir daha bahtımın kara yazısı Manuela Sanchez'i o labirentte bulamayacaktı. Güneş tutulduğu gece kaçmış generalim demişlerdi. Birileri Porto Rico'da plena oynadığını görmüşler. Hani Elena'yı bıçakladıkları yerde, ama o değilmiş. Papa Mentero'nun orada da gördük dediler. Rezil rumbacıların arasında. Yine o değilmiş ama. Madenin üstünde Barlovento'nun yerinde Araktaka dansı yapıyormuş. Panama davulunun esinine uyup koy vermiş kendini dedilerdi ama görünenlerden hiçbiri o değilmiş generalim. Yer yarılmış, bu kız içine girmiş. General o günlerde ölüme boyun eğmediyse, ölmek için yeterli öfkeden yoksun olduğundan değildi bu. Aşktan ölmemeye acımasızca hüküm giydiğini biliyordu da ondan. Hükümdarlığının ilk günlerinde bir falcıya başvurup da hiçbir yerde, ne avucunda, ne iskambil kağıtlarında, ne kahve telvesinde, hiçbir yerde okunamayan yazgısının anahtarlarını, suç anağına bakıp okumasını istediğinde işin aslını öğrenmişti. O zamandan beri biliyordu. Bilici suların durduğu çanaklarda, kabul salonunun bitişiğindeki yazıhanede doğal bir ölümle öldüğünü görmüştü. Doğduğundan bu yana her gece uyuduğu gibi yüzüstü yere kapanmış gördü kendini. Üstünde rütbesiz şayak üniforması, ayağında çizmeleriyle altın mahmuzu, sağ kolu başının altında kıvrılmış, yaşı da belli değil, 107 ile 232 yaş arasında bir yaş. 8. ayrımın sonu, sayfa 77.